Merhaba. Bu bölümdeki sesli yazılara geçmeden yazmanın dinleme ile ilgisi üzerine birkaç şey söylemek istiyorum. İnsanı yazmaya iten nedenlerden biri yeterince duyulmadığını, sesini yeterince duyuramadığını hissetmek bence. Ve birbirimizi çok da dinlemediğimizi düşünüyorum. Dinlemeden de anlamayı başarmak zor. Oruç Aroban'ın ya bir söyleşisinde insanı bir kişi bile anlasa yetmez mi diye soruyorlar. O da bir kişi bile çok diyor. Yazmak aslında insanın kendini de anlamaya çalışmasının bir parçası. Kendine de sadece bir biçimde kulak vermesinin kapısını aralıyor bence. Ben hep sorarım kendime iyi bir dinleyici miyim diye. Sanırım atölyeler beni daha iyi bir dinleyici yaptı. Ona, o anlamda müteşekkirim atölyelere. Elias Canetti'nin de bir sözü var, yanılmıyorsam. Bir kişiyi bile can kulağıyla dinlerseniz yeni şeyler fark etmeye hemen başlarsınız diyor. Ben buna katılıyorum. Şimdi geçebiliriz yazılara. İlk yazı Esra'dan. Bir fotoğraftan yola çıkarak yazdı Esra bu yazıyı. Esra Çakıcı, Yasu
Yarın senin için çelimeleni. Yarın kimseye meze servisi yapma. Sipariş alma, hesap tutma. En köşedeki cam kenarı masaya annenden kalan keten örtüyü serelim. Bırak, ütüleme onu da. Yarın mezeleri sadece senin için yapayım. Küçük uzo şişesini açalım yanlarına. Saçlarını sarama yine geceden. Gözlerine sürme çek. Sana çok yakışan o çiçekli entarini giy. Rujunu sürerken yanaklarına da dokundur yine. Sonra ben biraz buzuki tıngırdatayım. Sen sadece ikimize rembetika söyle. Camları sonuna kadar açalım. Kuşlar, böcekler, nehir de dinlesin o güzel sesini. Biz uzoyu bitirince günde akşama kavuşmak üzere olur. Sen bize iki okkalı Türk kahvesi yap. Ne değişik adettir ama ikimiz de fal kapatalım. Feride'den öğrendiğin gibi başta fala. Cadi kim o de bana. Sonra iki yok görünüyor ama biri kapalı. Diğeri asik ve sonu sok ferah. Anlatırken heyecanlan. Sen hayal kurarken heyecanlanır da yerinde duramazsın ya. Ayağa kalk, hızlı hızlı konuş. Pat diye ortadaki sandalyeye bırak kendini. Devam et anlatmaya. De ki, balik zikmis falında bilirsin balik kismettir. Fincanın dibindeki telve kabartısını gör peşine. Sandalyeleri ite kaktıra gel. Masanın ucuna iliş bu sefer de. Bir an ciddileş. Koca bir göz çıkmış nazardır bu de. Elinle gel gel yap bana. Baksana suna de. Beni de kaldır yerimden ortadaki sandalyeye oturt. Parmağını o kabarcığa uzat. Görüyor musun diye sor. Ben hı diye kafamı sallayana kadar da o güzel gözlerini ayırma yüzümden. Sonra yine büyük bir ciddiyetle işaret parmağın diline değdir. Merak etme Zazikemu, patlatazayım şimdi onu, gözü olanın gözü çıksın diyerek es telveyi parmağın ucuyla. Bitmedi bitmedi, az daha yaklaş, Sübezat'ı görüyorsun. At murattır ah Zazikemu, senin dileklerin olacak. Bunu derken gözlerin hem parlasın mutluluktan, hem hüzünlü bulutlar yalasın kirpiklerini. İçini çek derince, dünyanın bütün yükünü bırak nefes diye. Bir elinde telvesi kurumuş fincan, iki elinde sal kucağına canın kesilmiş gibi. Fan oyunumuzdan sonra durgunlaşırsın sen. Biraz kal öyle. Yati de sonra. Sen bütün soruların cevapları bende sanacak kadar çok güvenirsin ya bana. Dik o efsunlu gözlerini gözlerime. Omuzlarımı çaresizce silkene kadar da çekme üzerimden. Bir an utanıp kafamı önüme eğeyim. Sorunun cevabını hiç bilemeyeceğim. Senin yüreğini hiç soğutamayacağım bundan yana. Sonra kafamı kaldırıp ben de gözlerimi gözlerine dikeyim. Hafif yandan güleyim. Hani senin sapkin gülüyorsun Zazikimo, soksanlar yakıyorsun dediğin günkü gibi. Onca konuşmadan anlaştığımız anlardan biri daha gelsin geçsin böylece. Bakışlarımın manasını bana gözlerinle söyle. Bir öpücük konduruver dudağıma. Sonra başındaki yüzünü kovalar gibi ellerini salla sağa sola. Ella vira ella. Gecemiz gencecik cazi kimi biz size de serap atalım. Ve bu adı bana taktığın o ilk günden beri her söylediğinde. Yani nasıl da koca göbeğini hopla toplata güldüğünü hatırlat bize. Uzaklara dalsın gözlerin. Dudağının kenarına kelebek konmuş gibi gülümse. Ben şarabı getirmeye kalkayım, sen yine pencere kenarına geç. Ben gelene kadar da öyle sessiz. Suyun sesini dinle. Ya su sevgili diyerek ilk kadehimi sana kaldırayım. Gözlerimiz ikinci çizgi olana dek de içelim. Bilirsin ya biz ikimiz içtikçe mahmurlaşırız. Hem senin yanaklarını da burnun ucunda al basar. Son kadehte bir sigarayı birlikte tellendirelim. Olmayan hayallerimizin dumanı yalasın ciğerlerimizi. İçince halli olmadığına mahalle olmayınca da içildiğini bilecek kadar daha büyüyelim. Bir dilim karpuza beyaz bakkal mumu diktiğimi görünce kocaman bir kahkaha patlat. Gözlerini kapatıp dilek tut üflemeden önce. Ne dilediğini söyleme. Sonra yine uzaklara dalsın gözlerin. Senin hüznün de sevdiğimi bil. Hiç gocunma kendinden, olduğun halinden. Kal öylece. Ben senin bir fotoğrafını çekeyim. Biz böyle bir geceyi unutmayız ya yine de fotoğrafın arkasına. Mayıs 1924 Eleni'nin 35. yaşı yazayım. Yarın senin doğum günün Eleni. Yarın biz bize olalım. Yeri değişmiş, itelenmiş sandalyeleri. Masadaki onca tabağı, iki boş şarap şişesine kananlar. Kaç kişinin bu masada kandili söndürdüğüne kafa yora dursunlar. Sen hafif sendeleyerek gel masanın başına. Elini uzat bana. Elini tutayım. Yürürken başını omzuma yasla. İçin tatlı bir rüyaya dalarken kulağına usul usul konuşayım. Ne gam bir bebeğimiz olamıyorsa Eleni. Güzel Elenim. Biz aslında seninle böyle bir başımıza. Tüm güzel aşkların düğünleri ve cenazeleri gibi. Öylesine kalabalığız ki.
Sırada Özge'nin atölyedeki serbest yazı çalışmalarından yazdığı bir şiir var. Buluşmalarımızda şiirlerden çokça ilham aldık. Onların hepsini burada söylemek, burada bahsetmek onlardan zor. Şimdi Özge'yi dinliyoruz. Özge Dural Özer, Leonel için gerçek.
Kasıp kavruluyor bu mevsimde bütün dünya. İlham dolu artık kalbine açtığım derin yara. Bazı kelimelerde buldum bir eksiklik. Bazen inkar etmek itaatin anlamı. Ardımdan yalvaran köpek. Anahtarlar elimde. Sıkmıyorum değil mi Lionel? Yalvarıyorum çıkar beni bu bardan diye. Gidelim eve masallarını mırıldan yine. Aldanıyorum Lionel. Masalları da kendisi gibi gerçekçi. Barda sarhoştu sanki. Eve dönünce ayılmış. Gerçeklikten geçmeli hayallerim dedim. Hayalsizlikten ödüm kopmalı ama dur diyebilmeliyim.
Sıradaki yazı son karantina günlerimizde ikinci yakın zamandaki kapanmada yazıldı. Atölyede başka bir varoluşu hayal etmeye çalıştık. Yani dört duvar arasında değil de okyanusların ortasında ya da belki yağmur ormanlarında bir dağın tepesinde olduğumuzu ve başka bir varoluşu yaşadığımızı hayal ettik. Yazının imkanlarından en güzeli belki de hayal kurmak. Büşra Feyza Köse, Peri Dileği.
Ah keşke benim gibi olmanı sağlayabilsem. Belki o zaman anlardın dünyanın büyülü bir yer olduğunu. Duyardın şarkısını balinaların, olsaydı peri kulakların. Ve izlerdin ayın yeni sağılmış bir süt gibi dökülüşünü denize, olsaydı peri gözlerin. Peri kanatların olsaydı eğer, martıların gökyüzünde bir balık gibi yüzdüğünü gösterebilirdim sana. Ve peri dudakların olsaydı, doğru tonla bir ıslıkla, toplayabilirdin tüm yaban hayvanlarını başına. Ama sen ne yazık ki yalnızca bir insansın. Botların var, dürbünün, baltan ve bazen tüfeğin. Çimler ayağını hiç gıdıklamamış. Kelebekler seni hiç öpmemiş. Hiç sarılmamışsın bir ağaca. Hiç keyifle ıslanmamışsın yağmurda. Ah, keşke benim gibi olmanı sağlayabilsem. Belki o zaman anlardın dünyanın büyülü bir yer olduğunu.
Sıradaki yazı Ali'nin yazısı, bir yazı imkanı olarak ritmi yazıyla buluşturma denemelerimizden biri. Atölyenin başında Simet Ağnada'nın Muldo eserini dinlemiştik. Orada böyle iki akan, iki çayın birleşip Muldo nehrine karışmasını müzikle ifade etmeye çalışır Simet Ağna. Ve Wolfgang Borchardt'ten iki öykü okumuştuk. Sonra da Catherine Mansfield'ın Ah Bu Rüzgar öyküsü ve Fırıl'ın Rüzgar Bizi Sürükleyecek şiirinden yola çıkarak bir rüzgarı takip etmeye çalışmıştık acelesiz. Ali Gül'ün Rüzgar Bizi Sürükleyecek.
Rüzgar Bizi Sürükleyecek. Pencereden girdiğini hayal edebilirsin mesela. Evde çok sıkıldıysan. Rüzgarın getirdiği bir yaprak pencerene yaklaşıyor hızla. Sonra yavaşlıyor ve hafifçe havalanıyor. Duraklıyor adım adım. Peronda trenin kendi ritminde yavaşlaması ve duraklaması gibi. Yaprak geldi, tren geldi. Çok da öyle vaktin yok yani uzun boylu düşünmeye. Binmen lazım, yerini bulup oturman lazım, rahatlaman lazım. Trenin içindeyken yapacak bir şeyin yok. Kendini bırakmak zorundasın. Manzaraya, düşünmeye, duygulara. Yaprakta olmak, trende olmak zorundasın gibi olmak. Yaprakta, trende gibi olmak. Yaprak ol diyorum yani. Yaprakta ol, kendini yaprağa bırak. Yaprak tanıyor rüzgarı, rüzgar yaprağı tanıyor. Yaprak ve rüzgar. Rüzgar bizi sürükleyecek. Bak süpürge otunun minik minik çiçeklerine. Seni koca bir mıknatıs gibi çekiyor. Rüzgarda süzülüyor. Yetmezmiş gibi bir de konuşuyor. Hayırdır, acelen ne? Acelem ne? Doğru diyor, nereye yetişiyorum? Yetişmemek, durmak, keyiflenmek, dertlenmemek değil mi ya derdimiz? Doğru diyorsun süpürge otu. Ne güzel demişsin sen, ne bilgece konuşuyorsun. Bilerek susuyor şimdi de, biliyorum. Ve yine de çekiliyorum. Otların dansına, minik minik, güçlü, pembe beyaz dallara doğru çekiliyorum. Rüzgarı duyuyorum. Rüzgar bizi sürükleyecek. Duymak mümkün mü rüzgarı? Duyuyorum işte. Dallarda geziniyor. Dalları sallıyor. Sallıyor ki iyice anlayabileyim minik süpürge otu çiçeklerinin dik duruşunu, pembesinin ve beyazının bilgeliğini. Rüzgara inanamıyorken deniz başlıyor. Rüzgar mı getirdi denizin sesini? O kalkıp kendisi mi geldi? Kokusunu kim getirdi? Ya yaprak ya da minik süpürge otu çiçekleri. Onları görmemin, onları sevmemin, onlara çekilmemin hediyesi bu. Rüzgar bizi sürükledi. Bir göz kapandı, açıldı. Bir nefes alındı, verildi. Denizin dalgası kıyıya vurdu, rüzgar bizi aldı götürdü. Dalga geri çekildi, rüzgar bizi getirdi, bıraktı. Dilimde denizlerden bir tuz tadı, burnumda bir çiçek kokusu. Rüzgar bizi sürükledi.
Atölyede evin odalarını epey bir dolaştık. Odalar bitti, sonra da eşyaları kurcalamaya başladık. Ve bu yolda Gaston Bachelard'ın mekanın poetikası, Eyüp Yaşar'ın eşyanın tabiatı, İlhan Berk'in Şeyler kitabı bize ilham verdi. Defne bu eşyalardan yola çıkarak şimdi bir yazı yazdı, onu seslendirecek. Defne Yaman, pembe bir çamaşır sepeti ve iki küçük leğen.
Gitme vakti gelmişti artık. Yılların mücadelesini kaybetmiştim. Sabahlara kadar rakı masasında memleketi kurtarmış, çekip gidenlere kan kusmuş, Marx'tan Lefebvre'den tuklar atmış, sonunda ben de vazgeçmiştim. Tek bir söz yetiyordu anlatmaya halimi. Yorulmuştum. Mutfak eşyalarını yeni evlenen bir çifte verdim. Yatak odasına da onlar talip oldu. Uzun yıllardır duvarlarda asılı duran, kenarları sararmış posterler ve binbir emekle biriktirdiğim kartpostallarım yakın dostum Fikret'in evinin duvarlarını süsleyecekti artık. Fikret mert adamdır. Hani derler ya özü sözü bir diye. Ha işte tam öyle biri. Gideceğimi de ilk ona söylemiştim. Bir akşam salaşta otururken ciğer şişin sofraya gelişiyle üçüncü kadehin arasında bir yerlerde aniden deyiverdim. Gidiyorum ben Fikret. Hollanda'da bir okul bulup başvuru yaptım. Beni kabul ettiler demedim. Ne diyecek şimdi bana? Ağzımı yüzümü patlatacak kesin. Şerefimden girip dava adamlığından çıkacak diye düşünürken öylece baktı yüzüme. Sonra nasıl oldu bilmem kadehine gittiydi. Büyük bir yudum aldı ve sordu. Salonda ıssız duran kartpostallarını ne yapacaksın? Tek bir söz yetiyordu anlatmaya halimi. Yorulmuştum. Kartpostallar böylece yuvasını bulmuştu. Peki ya diğerleri? Devrimlere ev sahipliği yapmış, hararetli kavgalarda rakı bardaklarının sert darbelerini sindirmiş, masada masaymış ha dedirten yemek masam üniversiteden bir asistan arkadaşım Bekir evine gitmişti. Kitaplarım ise aynı davam gibi koliler içine yerleştirilmiş ana evinin bodrumuna doğru bir yolculuğa çıkmıştı bile. Geri kalan eşyalar ıvır zıvır ise her nasılsa ben onları terk etmeden yeni evlerini buluvermişlerdi. Kala kala dört valizim ve yıllardır kitaplarımın kahrını çekmiş olan rafları çatlak emektar kahverengi kitaplığım kalmıştı. Artık kullanılacak hali olmadığından onu verecek kimse bulamamıştım. 5-10 dakikaya bir eskici gelecek, kitaplığımı alıp götürecekti. Bu boş duvarlar sahi benim evim miydi? Salon kapısının çerçevesindeki çatlak ne zamandır oradaydı? Sahi şimdi bu ev kimlerin dünyasına çatı olacaktı? Bilmiyordum. Balkonda son sigaramı içerken kapı çaldı. Gelen eskiciydi. Bir elinde taşıma halatı, bir diğer elinde ise pembe bir çamaşır sepetiyle iki küçük leğen vardı. Sepet ve leğenlere tuhaf tuhaf baktığımı görünce, ''Abi kitaplığa para istemez dedi sizin kapıcı ama olsun, hak geçmesin.'' diyerek leğenleri elime tutuşturuverdi. Yılların mücadelesinin tüm yükünü taşıyan kitaplığımın ederi buydu demek ki. Pembe bir çamaşır sepeti ve iki küçük leğen.
Sıradaki yazı Gamze'nin. Benim çok sevdiğim bir alıştırma bu ama çok az rağbet gördü, bilmiyorum neden. Eliyle iş yapan birini gözlemleyip onu yazmaktı alıştırma. Tabii ki karantina günlerinde bunu hayal ettik. Yüz yüze çalışırken ben bunu alıştırma olarak vermiştim. Ve şimdi dinliyoruz. Gamze Saranlı, Traktör.
Ciğer üstüne bir de cila paklar ancak beni diye düşündü. Güneş sabah olmasına rağmen iyice sıkıntı vermeye başlamıştı. Şu nem de cabası. Ciğerin kokusunu ve suyunu emmiş lavaşı avcunun içine yerleştirdi. Şişi lavaşa sıkıştırarak tüm ciğeri sıyırıverdi bir hamlede. Üzerine limonunu sıktı. Kimyon kavanozuna uzanırken, ''Oğlum şuradan bir soğuk bira getir.'' dedi. Maydanozu ve soğanı da lavaşın içine yerleştirip altını katlayıp ısırdı dürümü. ''Çabuk ol eşşol eşek, seni mi bekleyeceğim tüm sabah?'' Cila da bana mısın dememişti dün geceki alemden kalma baş ağrısına. Boğma rakıya su kadar alışık bedeni artık eskisi kadar rahat kaldırmıyordu alkolü. Dün tarlayı sürerken arıza yapan traktörü akşamüstü hava kararıncaya kadar tamir etmeye çalışmıştı. Sonunda işin içinden çıkamayıp tarlanın ortasında bırakıp fabrikadan gelen genç delikanlılara takılmış, kendini kola ile boğma rakıya teslim etmişti. Kalmıştı traktör tarlanın ortasında. Babasının ''Eşşol eşekler, siz bu tembellikle bir bok olamazsınız.'' lafı geldi yine aklına. Diğer kardeşleri gibi işin kolayına kaçıp klimalı dükkanlarda pineklemiyordu ya. Bu kadar araziye sahip çık, toprağın ebesi ol, karnından mısırı, pancarı, pamuğu çıkar. Hele ki Adana'nın şu sıcağında kolay mıydı? Siz bu tembellikle bir bok olamazsınız ha? Geçmezdi bu baş ağrısı. Şu dün gece fabrikadan gelen oğlan çocukları, traktörü bildiklerini sanan zerzevatlar, önüne rakıyı dayadıkça ha babam içmişti. Yıllardır gittiği tenekeye götürmüştü fabrika bebelerini. Böyle yeri nah görürlerdi geldikleri yerde. Eti iyi seçer, güzel pişirirdi köfte hor. Rakının yanına marullu tahinli mezeyi turp rendesini sofraya dizmiş, donatmıştı sofrayı bir güzel. En son karşı masada çalgı çengi çalan çocuğun türküsü kalmıştı hatırında. Kalınlaşmamış, olmamış erkek sesiyle söylüyordu şarkıyı. Yan masadan da katılmışlardı dilleri dolanarak Türkiye. Akılda kalan o erkek çocuğunun sesiydi. Biranın son yudumunu tepesine dikip toparlandı. Arabaya atladı, tarlanın ortasında kala kalmış traktörün yanına geldi. Kaportayı açtı. "Kesin besleme pompası bunun," derdi. "Şu aleti bir adam gibi yapamadılar Allah'ın belaları." Havanın boğucu sıcağından alnında ter zerrecikleri birikmişti. Boynuna sarılı bez parçasını çıkartıp bileğine sardı. Bileğiyle alnından sakalına doğru süzülen terleri sildi. Güneşe doğru kafasını kaldırıp gözleri görünmez olana kadar iyice kıstı. "Allah belasını versin bu sıcağın. Ağzımıza ediyor orospu çocuğu," dedi. Daha söylerken pişmanlık yaşadı. Ne de olsa toprağa gebe bırakandı bu güneş. Biriken borçları, alacakları doyuracak parayı ancak bu mübarekten çıkanlarla ödeyebileceğini biliyordu. "Nah işte, yine çatlamış besleme pompası. Atacağım bu traktörü kanaldan aşağı, Allah'ın belası," diye bağırdı. Traktörün arkasına dolandı, pulluğu tutan kancaları sağa sola salladı. Gergi zinciri boşalınca ayırdı pulluğu traktörden. Basamağın altında duran kilidi kırık takım çantasından anahtarı çıkarttı. İş yapmaktan kalınlaşmış, tırnakların arası toprakla dolmuş elleriyle söktü pompayı. Mazot bulaştı eline, kokladı emin olmak için. Elini şalvarına sildi. Kaportayı kapattı, söverek tarlanın ortasından derme çatma barakaya yürüdü. Sinekleri kovalamakta olan oğlana uzattım mazot kokan pompayı. "Allah'ın hayırsızı, deminden beri güneşin sıcağında uğraşıyorum. Sen bu tembellikte bir bok olamazsın. Al götür şunu. Aydın abine de söyle yenisini versin. Bunu da garantiye yazsın da alalım Allah'ın belası fabrikadan parasını."
Sırada bir sen hatırladığı ilk kitap okuma anısı anlattı bize. Bana bu anılar hep birer hediye gibi geliyor. Ve Birsen Hatipoğlu, biraz yaz, biraz kış.
Yaşım 17. Üniversite sınav sonuçlarını bekliyorum kaygıyla. Annem domates, biber, patlıcan kızartıyor mutfakta. Kokusu cennet. Babam eskilerden bir plak koymuş pikaba ve hayat sonsuzmuş hissi yaşatıyor bana. Odamda camın tülü yeni gelin gibi salınıyor hafif şımarıkça. İşte tam da o günlerde Marquez'le tanışmıştım. İyiydim ama hep bir ses vardı içimde. İnsanın yalnızlığı dönüp duruyordu kalbimde. Yüzyıllık yalnızlık kitabının içine girdiğim ve Buendia ailesiyle birlikte yaşadığım heyecanlı, deli, cesur, insanlık tarihinin içinde kaybolmuştum Ağustos böceği seslerinin eşliğinde. Son sayfalarına geldiğim anlardaki duygum hele hiç silinmiyor. Soyun atası ağaca bağlanacak, sonunda karıncalar yiyecekti maalesef. İçimdeki süreç-sonuç ilişkileri, yaşadığım ölümler, benim de biraz ölmemi getirdi sanki. Konu ne olursa olsun, biraz fazla uzadıysa, çok gereksiz bunlar derim hep, güler arkadaşlarım. Bu söz hayata bakışımın özüydü belki de. Hafif ve basit yaşamalısın, yitirilmiş anlar zamanla ölüm arasında en kısa yoldur diyen ve hiç de aynı zamanlarda okumadığım Paranın Cinleri düştü şimdi aklıma. Neydi ki şimdi onu aklıma düşüren his dedim ve hatırladım. Yaşım 26, nasıl çıtırım. Hayata dair nedenler, nasıllar, eksikler bitmiyor o günlerde. Sanki şimdi bitiyormuş gibi ben de bir alemim. Muratan Mungan, ah Mungan. Çok sonra yazılır içinde yaşadığın günlerin şiiri. Belli vardır yaraların kapandıktan sonra da işleyen diyen Mungan. Ne çok severim yazdıklarını. Aynen böyle hissediyorum. Çok sonra yazılır içinde yaşadığın günlerin şiiri. İşte merakla Muratan Mungan okuduğum bir dönemdi. Paranın cinlerini aldım elime kitaplıktan. İncecik bir kitap. Kitabın kapağında Mungan'ın çocukluğu. Bu sevdiğim adamın çocukluğuna yolculuk zamanı gelmiş dedim ve başladım okumaya. Ailesiyle ilgili anlattıklarını, çocukluğunu, onu şekillendiren meseleleri, Mardin'i, 60'lı yılların dekorunda nefis bir dönem filmi izler gibi okumuş ve çok ilginç bulmuştum ama beni bu hikayede en çok etkileyen şey başkaydı. Mungan henüz çocuk. Babası o dönem önemli bir avukat ve bir nedenle hapis cezası almış. Hapisten çıktığındaysa bir grup gazeteci röportaj yapmak ve fotoğrafını çekmek için evlerine gelmiş. Orada olan herkesi babasının yanından uzaklaştırmışlar, tabii Mungan'ı da. O ise babasıyla aynı karede yer almak, fark edilir olmak istemiş. Kendince harika bir yol bulmuş. Salondaki diğer kapıdan arka odaya geçmiş. Odanın kapısı babasının oturduğu yerin hemen sağında kalmış. Mungan gururlu bir çocuk tabii. Orada kendini göstermeyecek. Defterinden bir beyaz sayfa koparıp kapının camına yapıştırmış. İşte bu kitapta var olan bu fotoğrafta kapının camında tutulan bir beyaz sayfa ve Mungan'ın babası var. O sayfadaysa Muratan Mungan'ın kendisi, var olma ve fark edilme çabası var. Sürprizli bir anıydı benim için. Çok hoşuma gitmişti o günlerde bu beyaz sayfa. Hikayenin sonunda Muratan Mungan sözlerini şu cümlelerle bitiriyor. Bütün fotoğraflarda babamın yanındaki kapının camında o boş beyaz kağıt görülüyor. Gizli ben, oradaydım, babamın yanı başında. Kağıdı öne sürüp kendimi geri çekmemin işaretinde sonraki hayatıma ait bir metafor bulmak mümkün elbet. Görülmek uğruna yıllardır o boş beyaz kağıda yazıyorumdur belki de. Beni büyülemişti bu sözler. Ben kendim için ne ifade ediyorum sorusunu sormuştum kendime. Her birimiz birer boş kağıdız. Sanırım nasıl doldurduğumuz ve nerede olduğumuz bizim elimizde.